Ayrım 5. Ayrım 6. Ayrım 7. Ayrım 8. Ayrım 9. Ayrım 10. Ayrım 11. Ayrım 12. Ayrım 13. Ayrım 14. Ayrım 15. Ayrım 16. Ayrım 17. Ayrım 18. Ayrım 19. Ayrım 20.
Sayfa 46. O bu düşünceler içinde yüzerken yoldaşları onu dürtüp uyandırır. "Ey Tanabay, niye sesin çıkmıyor? Uyuyor musun yoksa?" derlerdi. Sonra yine başlardı o gürültülü tartışma. Kış ortasında ev ev dolaşarak gübre toplamak, sonra da götürüp tarlalara atmak gerekiyor. Ama arabaların tekerlekleri yok. Onarmak için kereste ve demir çember gerek. Bunları almak için para nerede? Kim borç verir? Verse bile sonra nasıl öderiz? Banka boş sözlere güvenip kredi vermezdi. Eski sulama arkında onarmaları, yenilerini açmaları gerekiyordu. Bu başlı başına büyük bir işti ve üstesinden gelemezlerdi. Kış günlerinde toprak donar, kas katı olur, kazma batmazdı. Bu yüzden kimseyi çalıştıramazlardı. Bahar gelince yapılacak ertelenmez başka işler vardı. Döllenecek hayvanları ayırmak, tohum ekmek, halka ve hayvanlara yakacak ot toplamak. Bütün bu işlerden yeni arklar açmaya vakit kalmıyordu. Peki koyun korasını, döl alma zamanı için gerekli kapalı korayı nereye, nasıl kuracaklardı? Koranın damı delinmiş akıyor. Yetecek kadar ne ot var ne de başka yem. Sağıcılar da süt sağmaya yanaşmıyorlardı. Sabahtan akşama kadar çalışacaklardı da ellerine ne geçecekti? Kısası kısa, iple kirmev düğüm bağlanıyordu. Kirmev düğüm, gemicilerin izbark bağına benzeyen, ama ondan daha sağlam, kısa iple atılamayan bir düğüm. Delik büyük, yama küçüktü. Daha nice işler, nice sorunlar vardı. Bütün bu işleri düşününce insan ürperiyordu. Durum böyle de olsa, cesaretlerini yitirmeden, bel boyun eğmeden, parti toplantılarında ve kolhoz başkarmasında, idaresinde, sorunları dile getiriyor, çare arıyorlardı. Kolhozun başkarması, başkanı, Çora idi. Tanabay onun değerini çok sonra anlamıştı. Eleştirmek kolaydı. Tanabay'ın işi yalnız yılkılara bakmaktı. Yalnız yılkıdan sorumluydu. Oysa Çora kolhozun bütün işlerinden sorumluydu. Her şey ondan sorulurdu. İşler uz gitmeyince çalışanlar onun yakasına yapışıyor, merkezdekiler sık sık çağırıp ondan hesap soruyor, azarlıyor, kıtlık, parasızlık onun sorunu oluyor ama o yine de yılmıyor, gece gündüz çalışıyordu. Tanabay onun yerinde olsa çıldırır kendini asardı. Oysa Çora hasta kalbiyle sonuna kadar direnmiş, kolhozun işlerini yürütmüştü. Kolhoz başkanlığından sonra 2 yılda partiyi örgütleme işinde çalıştı. Çora insanlarla nasıl konuşacağını, onları nasıl ikna edeceğini çok iyi bilirdi. Tanabay kaç kez öfkeli bir şekilde hesap sormak için gelmiş ama her defasında Çora'yı dinledikten sonra sakinleşmiş, İdeallerinin gerçekleşeceğine olan güveni tazelenmiş olarak ayrılmıştı. Yalnız bir defa Çora'ya olan güveni sarsıldı ama bunda da asıl suçlu yine kendisiydi. Tanabay toplantı odasından kaşları çatılmış, suratı asılmış olarak çıktığı, bir hışımla ata bindiği, dizginlere sıkı sıkı asıldığı zaman onun hangi ağır düşünceler ve dertler içinde olduğunu Gülsarı bilemezdi. O yalnız öyle zamanlarda sahibinin mutsuz olduğunu sezerdi. Tanabay ona hiçbir zaman kırbaç vurmuş değildi. Yine de öyle olduğu günlerde ondan korkardı. Ama yol üstünde o kadına rastladıkları zaman sırtındaki ağırlığın birdenbire hafifleyeceğini, sahibinin yumuşayıp dizginleri çekeceğini, onu durduracağını, kadınla fısıldaşarak konuşacaklarını bilirdi. O zaman kadın parmaklarıyla onun yelesini tarar, boynunu okşardı. Hiç kimsenin elleri o kadının elleri kadar yumuşak, okşayıcı değildi. Aksakarlı doruk ısrağın dudakları kadar sevimli, sıcak ve yumuşaktı onun elleri. Bu kadının gözleri de yeryüzünde Başka hiç kimse de yoktu. Tanabay Eğer'in üzerinde yana doğru eğilerek konuşurdu onunla. Kadın bazen gülümsüyor, bazen kaşlarını çatıyor, bazen de olmaz anlamında başını sallıyordu. Gözleri şırıl şırıl bir derenin dibinde ay ışığı vuran taşlar gibi parlar, bir açılır bir koyulaşırdı. Ayrılıp uzaklaşırken kadın bir kez daha arkasına bakar, başını sallardı. Bundan sonra Tanabay derin bir düşünceye dalardı. Dizginleri gevşetir, yorgayı kendi haline bırakırdı. O da bildiği yoldan hafif hafif yorgalardı. Sahibin eğer üstünde olduğunu unuturdu. İkisi birbirlerinden habersiz kendi kendilerine giderlerdi sanki. Sonra hafiften bir yır duyulurdu. Tanabay hafif sesle bir türkü söyler. Sözleri pek anlaşılmazdı ama herhalde anılarda kalmış yiğitlerin yaşadığı dönemi ve onların aşklarını, acılarını anlatan sözlerdi bunlar. Gülsarı çok iyi bildiği yoldan çayı geçerek ta yaylaya götürürdü sahibini. Gülsarı öyle zamanlarda sahibini çok severdi. O kadını da severdi kendince. Onu uzaktan görür görmez yürüyüşünden, duruşundan hemen tanırdı. Özellikle kokusundan anlardı o olduğunu. Onun kokusunu, sevdiği, çok iyi bildiği hoş bir otun kokusuna benzetir ve öyle algılardı. Karanfil kokusuydu bu. Kadın kurumuş karanfil tanelerini boncuk gibi dizerek bir kolye yapmış, onu taşıyordu boynunda. "Bak görüyor musun Bibican, seni nasıl da seviyor, hadi biraz daha okşa onu," demişti Tanabay. "Bak kulağını nasıl buzağlar gibi indiriyor." Yılkı da olsa hiç böyle sakin durmaz. Bıraksam aygırlarla it gibi dövüşür. Ama bırakmıyorum. Aygırlar bir yerini incitir diye korkuyorum. Ne de olsa daha pek genç. Sık sık eğerleyip binişim de bu yüzden zaten." Kadın imalı dalgın bir cevap vermişti. "Evet, Gülsarı beni seviyor." "Ne yani? Başkaları sevmiyor mu demek istiyorsun?" "Öyle demek istemedim. Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık artık. Ben yalnız senin adına üzülmek istemiyorum." "Benim için üzülecek ne var ki?" "Çünkü sen başkasın, sonra çok üzülürsün. Peki sen?" "Kaybedecek neyim var ki? Ben bir dulum, cephede ölen bir askerin karısı. Ama sen?" "Ben de denetim komisyonunda üyeyim. İşte şimdi seni denetliyorum," diye işi şakaya vurmak istemişti Tanabay. "Ama çok sık denetler oldun, dikkat et ha." "Ne suçum var ki? Buradan geçiyordum, sen de geçiyordun, karşılaştık, o kadar. Ne var bunda?" "Bu benim her zamanki yolum ama şimdi asıl yoluma sapıyorum. Konuşmaya vaktim yok, hadi hoşça kal." "Bibican dur, bekle biraz." "Niçin durayım Tanabay, neye yarar? Sen akıllı adamsın. Benim derdim zaten başımdan aşıyor." "Beni ne sanıyorsun, düşmanın mı?" "Hayır ama kendinin düşmanısın sen." "Nedenmiş o, nasıl böyle düşünürsün?" "Sen ne dersen de öylesin." Ve kadın kendi yoluna yürüyüp gitti. Tanabay görevi gereği dolaşıyormuş gibi bir sokaktan öbür sokağa geçti ve sonra atın başını değirmenden yana çevirdi. Oradan okulun önüne gidip baktı. Aslında gözünü belli bir yönden ayırmıyor, döne dolaşa kadının kaynanasının evinden çıkmasını bekliyordu. Bibican işe giderken küçük kızını kaynanasının evine bırakırdı. İşten çıkınca da gelip onu alırdı. Onun kızının elinden tutup evden çıkışını, köyün kenarında bulunan kendi evine gidişini görmeden, onu bir kez daha seyretmeden ayrılmak istemiyordu oralardan. Bibican da onun uzaktan kendisine baktığını seziyor, biliyor ama ona bakmamaya çalışıyordu. Kadının her halini seviyordu Tanabay, yürüyüşünü, koyu renkli başörtüsünün içinde daha beyaz görünen yüzünü, kolundan tutup götürdüğü kızını, peşlerinden koşup gelen küçük köpeği bile seviyordu. Sonunda Bibican kendi evinin avlusuna girip kaybolurdu. Bundan sonra Tanabay da kendi yoluna devam ederdi ama kadın yine hayalinde gözlerinin önünde olurdu. İşte şimdi Bibican evinin kapısını açıyordu. Yama üstüne yama vurulmuş iş elbisesini çıkarıp entarisiyle kuyuya su almaya gidiyordu. Sonra ateşi yakıyor, su ısıtıyor, çocuğunu yıkayıp temizliyordu. İşte şimdi köyün sığırları Mera'dan dönüyor, o da kendi ineğini karşılıyordu. Artık kapkaranlık ve sessiz evde yatağına girdiği zaman Bibican, Tanabay'la kendisinin birbirlerini sevemeyeceklerini düşünürdü. Tanabay evli barklı bir adamdı. Onun yaşında birine aşık olması doğru olmazdı. İyi bir insandı o ama her şey zamanında olmalıydı. Üstelik Tanabay'ın iyi bir karısı vardı ve onu incitmemeleri gerekirdi. Kadın kendisini ve Tanabay'ı işte bu gerçeklere inandırmaya çalışıyordu. Kadın böyle düşünürdü ama bu düşünceler Tanabay'ı umutsuzluğa, mutsuzluğa sokardı. Kaderimiz böyleymiş, neylersin der, gözlerini çayın karşı yakasındaki sisli havaya çevirir ve yanık bir türkü tuttururdu. O zaman her şeyi unuturdu. Kolhozu, çoluk çocuğu, dostu, düşmanı, geçmişi, geleceği, her şeyi. Uzun yıllardan beri kendisine dargın olan üvey ağabeyi Kulubay'ı, zaman zaman düşlerine girip onu kanter içinde yataktan fırlatan savaş günlerini, bütün gerçekleri, her şeyi, her şeyi, atın çayı nasıl geçtiğini, sonra karşı yolda nasıl devam ettiklerini hiç fark etmezdi. Ancak Yorga, üyüre yaklaştıklarını sezince yürüyüşünü birden hızlandırır ve Tanabay da kendine gelerek dizginlere asılırdı. ''Hırr Gülsarı, telaşın ne?'' derdi. Dediğim gibi, Tanabay içinde, Yorga içinde çok güzel bir dönemdi o. Yürük atın ünü futbolcunun ününe benzer. Daha düne kadar mahalle arasında top peşinde koşan bir bacaksız, bir de bakarsın bütün ülkeye namsalar el üstünde tutulan bir şöhret olur. Gol atmaya, ağları dalgalandırmaya devam ettikçe ismi de yayılır. Ama giderek yıldızı sönmeye başlar, sonunda unutulup gider. Onu ilk unutanlar da genellikle vaktiyle ona övgüler düzüp göklere çıkaranlar olur. O anlı şanlı futbolcunun yerini başkası alır. Yarış kazanan atın ünü de öyle başlar, öyle biter. Yarış kazandıkça ünü yankı yankı yayılır. Atla insan arasındaki tek fark atın atı kıskanmamasıdır. Atlar bu konuda kıskançlık nedir bilmezler. Tanrı'ya şükür insanlar da atları kıskanmayı henüz öğrenemediler. Böyle diyoruz ama belki yanılıyoruz. Kıskançlığın 90 türlüsü varmış. Sahibine düşmanlık etmek için atının maytabanına, toynağın yumuşak ortasına, çivi çakanları da biliyoruz. Hay atı kıskanan zavallı hay, neyse bırakalım bunu. İhtiyar Turgay'ın dedikleri oldu. O yılın baharında Yorga'nın yıldızı iyice parladı. Genci yaşlısı herkes tanıdı onu. Bilmeyen kalmadı. Gülsarı, Tanabay'ın Yorgası, köyün övüncü, gururu diyor, onu dillerinden düşürmüyorlardı. Daha R sesini bile telaffuz edemeyen, henüz koşup tozlu topraklı sokaklarda atçılık oynamaya başlayan çocuklar bile hep Gülsarı olmak isterlerdi. Ben Gülsarıyım derdi biri. Hayır, Gülsarı benim diye itiraz ederdi öteki. Anne baksana şuna, Gülsarı'nın ben olduğumu söyle. Hadi Gülsarı de, zuu. Şöhretin ne olduğunu, onun nasıl bir yücelik, güçlülük getirdiğini Sarı Yorga o büyük yarıştan sonra öğrendi. 1 Mayıs'ta yapılmıştı o yarış. Bayram töreninden sonra çayın karşı kıyısındaki düzlükte gösteriler başladı. Çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Dağlardan, komşu kolhozlardan ve Kazakistan'dan pek çok insan gelmişti. Kazaklar kendi atlarıyla katılacaklardı yarışlara. Savaştan sonra böyle büyük bir şenlik, böyle büyük kalabalık ilk kez görülüyordu. Tanabay o sabah erkenden kalkıp atını eğerledi. Başlığını, üzengileri, kolanları her zamankinden daha dikkatli, daha özenli olarak taktı. Gülsarı sahibinin gözlerinin parıltısından ve ellerinin titremesinden olağanüstü bir şeylerin olacağını seziyordu. Sahibi çok heyecanlıydı. Hadi bakalım Gülsarı, sana güveniyorum. Yüzümü kara çıkarma, beni küçük düşürme. Kendini rezil mi edeceksin? Göreyim seni, diyordu. O gürültülü kalabalıkta sabırsız, heyecanlı, meraklıydı. Komşu çiftliklerden gelenler atlarını eğerlemeye başladılar. Çocuklar kimisi at üstünde, kimisi yaya, öteye beriye koşuyor, yarışın bir an önce başlamasını istiyor, heyecanla bekliyorlardı. Sonra atlılar çayın karşı tarafında bir araya geldiler. Gülsarı o büyük kalabalığı, onca atı bir arada görünce başı döner gibi oldu. Göğün altı şimdi azan kazandı. Azan kazan, her ağızdan ayrı çıkan sesin, her türlü sesin birbirine karışmasından meydana gelen büyük gürültü. Kızıl yeşil havlular, çevreler, kızıl bayraklar dalgalanıyor, göz kamaştırıyordu. Atların takımları da pek süslüydü. Üzengiler şıngırdıyor, kayışlara, başlıklara takılan gümüşler parlıyor, göz alıyordu. Yarışa katılacak biniciler atlarını bir araya getirdiler, toplu halde durdular. Atlar sabırsızlanıyor, ön ayaklarının toynaklarıyla yere eşeliyor, bir an önce fırlayıp koşmak istiyorlardı. Yarışı düzenleyen ve yöneten aksakallar da atlarıyla dolanıp duruyorlardı onların yanında. Gülsarı kaslarının gerildiğini, gücünün arttığını hissetti. Vücudunu odlara salan bir ruha bürünmüştü. Bundan bir an önce kurtulmak için ok gibi fırlamak, olanca gücüyle koşmak istiyordu. Sonunda aksakallar yarışçıların beklediği işareti verdiler. Tanabay atın gemini gevşetti ve yorga fırlayıp çıktı ortaya. Önce ne yana gideceğini bilemeden, toynaklarıyla toprakları sıçratarak şöyle bir kendi ekseninde döndü. Ve o anda uğul uğul bir ses çıktı kalabalıktan. İşte Gülsarı, Gülsarı, Gülsarı! Yarışa katılacak 50 kadar atlı vardı. Toybaşı, Toybaşı Toyu Şenliği yarışı yönetenlerin başı. Yarışçılara seslendi. Hadi şimdi bir Fatiha okuyalım, hayır dua edelim. Bunun üzerine saçlarını ustura ile kazıtıp başlarına birer beyaz çevre geçiren biniciler ellerini açarak seyircilere doğru biraz ilerlediler. Yüzlerce el kalktı, açıldı, dua edildi ve bütün kalabalık amin diyerek yüzlerini sıvazlayarak ellerini indirdiler. Bundan sonra yarışçılar atlarını 9 kilometre ilerideki başlama noktasına doğru 4 nala sürdüler. Onların boş bıraktıkları alanda başka gösteriler başladı. Güreşiyor, cirit oynuyor, birbirlerini düşürmeye çalışıyor, eğerden sarkıp yere bırakılan paraları topluyorlardı. Daha nice hünerler gösteriyor, seyircileri coşturuyorlardı. Başlama noktasına giderken Gülsarı gemi dişliyor, diliyle itiyor, sahibinin dizgini serbest bırakıp kendini niye salıvermediğini anlayamıyordu. Sonunda başlama çizgisinde başlarını bir hizaya getirerek dizildiler. Toybaşı atıyla yarışçıların bir ucundan öbür ucuna giderek son denetimini yaptı, biraz yana açılarak elindeki beyaz mendili havaya kaldırdı ve büyük yarış başladı. Atların hepsi birden ok gibi fırladılar. Gülsarı da fırlamıştı elbet. Şimdi toynaklar yeri dövüyor, yer sarsılıyor, gerilerinde bir toz bulutu yükseliyordu. Yarışçılar uran salıp, uran aynı dava uğrunda, aynı bayrak altında toplanmak ve savaşmak için milli parava. Genellikle boyların ya da eski, ünlü bir batırın adı söylenerek çağrılır. Boyların ayrı ayrı uranları da vardır. 12 kazak boyunun ortak uranı abaktır. Uran salmak ya da uran çağırmak günümüzde daha çok kökpar, buzakşı oyunlarında, at yarışlarında ve benzeri spor gösterilerinde yaygın olarak devam etmektedir. Atlarını dört nala sürüyor uçuyorlardı. Ama Gülsarı dört nala gitmesini bilmiyor, yorga gidişini hızlandırıyordu sadece. Onun güçsüzlüğü de, gücü de bu yorga gidişiydi işte. Atlar bir süre yan yanaydılar. Sonra aralanmaya, açılmaya başladılar. Gülsarı bu durumu pek fark etmedi. O yalnız öbür atların kendisini geçip gittiğini, tarladan ana yola çıktıklarını, atların toynaklarından sıçrayan kilin, çamurun, çakılın yüzüne gözüne geldiğini fark ediyordu. Sağından solundan geçen atlıların uranlarını, kamçı şaklatmalarını duyuyordu. Havayı kızgın tarladan ve taze pelinlerden çıkan bir koku kaplamıştı. Koşu yolun yarısına kadar böylece sürdü. 10 kadar at ileriye doğru arayı iyice açmış, Gülsarı'nın yetişemeyeceği kadar uzaklaşmışlardı. Ötekiler Gülsarı'dan da gerideydiler. Artık karışıklık, gürültü, patırtı dinmiş gibiydi. Gülsarı kendini geçip giden atları görüyor, sahibi ise dizginleri hala sıkı tutuyor, bu da Gülsarı'yı çileden çıkarıyordu. Bu öfke ve yüzüne çarpan rüzgardan gözleri kararıyor, güneş başına vuruyor ve onu üzerine yuvarlanan ateşten bir top gibi görüyordu. Sıcak ter içinde kalmıştı. Ama ne kadar ter atsa o kadar hafifliyordu sanki, kanatlanıp uçmak istiyordu. Sonunda önde giden atların yavaşladıkları, yorulmaya başladıkları göründü. Oysa yorga gücünü harcamamıştı daha. Birden sahibinin "Haydi Gülsarı!" dediğini duydu. O andan itibaren de güneş topu üzerine daha hızlı düşmeye başlamıştı sanki. Gülsarı öndeki atlara bir bir yetişip onları geride bırakıyordu. O atlara binmiş olanların yüzlerinden öfke fışkırıyor, kamçılar şaklıyor. Ağızları açılıp dişleri görünen atları geçip gidiyordu. Gülsarı binicisinin ve eğerin ağırlığını duymaz olmuştu. İçini saran yarış hırsı onu bir düldül yapmıştı şimdi. Ama önünde bir karakök, öbürü ciğren. Karakök, güvercin dondu, atlara genellikle kök at denir. Budunun koyusuna karakök, demiri andıran tonuna temir karakök, kızılımtırak olanına kızıl kök, ufak benekleri olanına tarlan kök denmektedir. Ciğren at donlu attır. Tam al olanına kan ciğren, biraz koyusuna küren ciğren, biraz açığına açık ciğren, ağız ve kasık kısımları sarımtırak olanına şabdar denir. İki at daha vardı. Binicilerinin şaklayan kırbaçları altında hırsla koşuyor ama birbirlerini bir baş kadar bile geçemiyorlardı. İyi atlardı. Gülsarı'nın onlara yetişmesi epeyce uzun sürdü. Ama bir yokuşa geldiklerinde yetişti onlara. O yokuşu dev bir dalganın köpükleri gibi taşıp tırmandı ve sonra bir an yerle gök arasında ağırlığını tamamen yitirmiş gibi oldu. Soluğu kesilmişti. Yokuş aşağı giderken güneş daha çok kamaştırıyordu gözlerini. Onları geçmişti ama az sonra ardından toynakların sesini yine duydu. Karakök ve ciğren peşinden yetiştiler. İkisi iki yanından onunla bir hizada koşmaya başladılar. Şimdi at başı gidiyorlardı. Sanki koşmuyor da yan yana öylece donup kalmış gibiydiler. Gülsarı iki atın gözlerini, uzanıp duran başlarını, gemlerini, gem kayışlarını görüyordu. Karakök inatçıydı. Ciğren at heyecanla, kuşkuyla iki yanına bakınıyordu. Sonunda ciğren atın hızı kesildi. Bir an sağına soluna suçlu suçlu baktı ve sonra sarı gül onu göremez oldu. Gülsarı'nın karakökü geride bırakması hiç de kolay olmadı. Çok hırslıydı karakök. Öfkeden gözleri donuklaşmış, güçsüz kalan ayakları üzerinde ölürcesine koşuyordu. Doğrusu pek acıklı bir durumdu bu. Sonunda çaresiz o da yenilgiyi kabul etti. Gülsarı onu da geçmişti. Önündeki atları geçip geride bıraktıktan sonra Gülsarı rahat bir soluk aldı. Şimdi ileride çayın pırıltısını, çayırı görüyor, bunları gözünde halkalandırıyordu. Derken insanların haykırışlarını duydu. Ama o kadar uzak görünüyordu ki o uzun yolun sonu. Birden soluğu kesildi. Gerisinde neler olduğunu, o iki atın kendisine yetişip yetişmediklerini bilemiyordu. Düşüp bayılacaktı neredeyse. Ama önündeki kalabalık dalgalanıyor, coşkun naralar atıyor, iki kola açılıp ona yaklaşıyordu. Şimdi daha yakından, daha açık seçik duyuyordu onların sesini. Gülsarı, Gülsarı, Gülsarı diye bağırıyorlardı. O sesler Gülsarı'ya yeni bir güç verdi. Yüreklenip ok gibi atıldı ileri doğru. Şu insanların verdiği güce bir bakın. Sarı yorga, yeri göğü inleten ve etrafını bir çit gibi çeviren insanların önünden koşarak çayırı bir dolandı. İş bu kadarla bitmiyordu. Şimdi o coşkun kalabalık Gülsarı'yı da sahibini de aralarına almıştı. Onları kendi hallerine bırakmıyorlardı. Gülsarı biraz soluk alıp kendini toparlayınca çevresini saran kalabalık biraz açıldı. Büyük ödülü kazanan tulpar, Manas destanında geçen çok hızlı koşan savaş atlarına tulpar deniyor. İle binicisine yer açtılar. Gülsarı, Gülsarı, Gülsarı diye yorgayı, Tanabay, Tanabay, Tanabay diye de sahibini alkışlıyorlardı. Bu sesler atın üzerindeki etkisini yine gösterdi. Yarış alanına gözleri alev alev yanarak büyük bir zafer kazanmış kumandan edasıyla girdi. Artık güzel, güçlü ve ünlü olduğunu anlamıştı. Zaferi kazanan Tanabay ellerini kaldırarak şükür duasını yaptı. Bütün kalabalık ellerini kaldırarak ona uydu ve akan sular gibi yüzlerini sıvazlayarak bir ağızdan amin dediler. Sonra yorga Gülsarı o kadar büyük kalabalığın içinden o kadını görüp tanıdı ve ona doğru yürüdü.